Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'ya, Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk diyorum. Buradan bütün kıymetli dinleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İnşallah yine faydalı bir program olur diye ümit ediyorum.
İnşallah diyelim hocam. 224. mektupta kalmıştık. Kendimizi maddi anlamda muhtaç hissetmemiz gerektiğinden bahsediyorduk geçen hafta.
Manevi olarak diye hatırlıyorum ben. Yani manen her daim böyle maneviyata aç olmak konusunu istemiştik herhalde. Bu hafta sanki maddi fakir alakalı da bir bölüm var.
Evet, yani bu hafta oraya başlayacağız. Ben belki bir yanlış ifade kullandım.
Şöyle diyelim, yani insan manen her daim aç olmalı. Yani her türlü hikmete, irfana, muhabbetullah'a, marifetullah'a aç olmalıyız. Çünkü tokluk çok kötü bir şey. Yani maneviyattan insanın kendini müstani hissetmesi. Camiden, tekkeden, medreseden kendisini müstani hissetmesi çok kötü bir şey. Bu haftaki sanki biraz daha maddi fakirlik.
Evet.
Şunu da söyleyeyim, maddi fakirliklerine korkmamak lazım.
Evet.
Günümüz insanı tamamen maddeci bir felsefeyle büyüyoruz. Daha annesine yeni doğmuş bebeğe bile neredeyse meslek seçmeye kalkıyoruz.
Evet.
Çocuk daha ilk konuşmaya başlar başlamaz ne olacaksın? Amcası işte mühendis olacak, doktor olacak, hep böyle şartlanıyoruz yani.
Evet.
Çalışıp kazanmaya. Bunlar güzel şeyler ama rızık garanti altında. Rızık için kaygılanmak, aşırı efendim efor sarf etmek beyhude.
Evet.
Rızık Allah'ın elinde. Herhalde onunla alakalı bir nasihatler olacak inşallah.
Evet hocam. Fakirlik ve ihtiyaç halinde olmak bu yüce tarikat ehlinin güzelliğidir. Fakirlik yolunu seçenler iki cihanın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmiş olurlar.
Yani demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği tercih etmiş. Fakirliği biz ikiye ayırıyoruz. İstirari fakirlik, ihtiyari fakirlik.
Evet.
İstirari mecburiyetten, elinden iş gelmediği için, tembel olduğu için falan yani. İhtiyari ise zengin olma imkanı olduğu halde, şartlar yüzüne güldüğü halde bir insanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu tercih etmesi. Bugün de buna çok ihtiyacımız var. Yani bugün evlatlarımız, çocuklarımız hep rızık endişesiyle en zeki olanlarını tutuyoruz. İşte efendim maddi getirisi yüksek bölümlere hazırlıyoruz değil mi? Ama
evet,
çok test çözsün de tıbbı kazansın, hukuku kazansın, ekonomi bölümü, iktisat bölümünü kazansın da evine efendim bol para getirsin. Bakıyoruz maalesef orta zekası veya zekası efendim yüksek okullara yetmeyen çocuklarımızı da kursa verelim, imam hatipe verelim, hafız olsun. Olmaz. En zeki evlatlarımızı veya çok zeki bile olsak, hani şimdi üniversitede okuyan genç kardeşlerimize ben şimdi sesleniyorum.
Evet.
Zekamız çok yüksekse, hafızlık yapma imkanımız çoksa, Arapçaya karşı iştiyakımız çoksa, biraz fakirliği tercih ederek İslami ilimlere yönelelim. Bugün İslami ilimler garip kalıyor maalesef.
Evet.
Elhamdülillah ülkemizde fena değil, yani yine yüksek bir talep var ama yani en zekilerimiz İslami ilimlere gelsin. Çünkü Arapça bileceksiniz, hadis bileceksiniz, Kur'an bileceksiniz efendim. 40 türlü ilim bilip ümmetin bugün yaşadığı problemlere çözüm üretmeye çalışacaksınız.
Evet.
Ebu Hanife Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri bunlar zamanın deha derecesindeki beyinleriydi. Yani bir İmam-ı Azam'ı bugün 40 tane alim tartamaz. Hadis sahasındaki bilgisi, tefsir sahasındaki bilgisi değil mi? Siyer sahasındaki bilgileri. Şimdi fakirliği tercih etmek ne demek? Ya ben gideyim beş parasız oturayım, dağın başında aç susuz yaşayayım demek değil.
Evet.
İmkanım var. Çok güzel bir Allah sana lisan vermiş. Diyorsun ki ben davetçi olacağım. İslam tebliğcisi olursanız bu dünyada para kazanamazsınız yani. Ama Allah katında büyük bir makam elde edersiniz. Bir ilahiyatçı, bir tefsirci olsanız yani çok fazla dini ilimler, elhamdülillah karnımızı çok rahat doyuruyoruz. Allah'a şükür ülkemizde durumlar hiç de fena değil. Ama yani böyle yatlarla katlarla gezemezsiniz herhalde. İşte bu züht. Aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir uluslararası tüccar iken, çok iş bilen bir tüccar iken, Hatice validemiz niye evlendi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle? Peygamber Efendimizin gittiği her kervan, belki
karlı
eski
dönüyordu.
Kervanların 10 misli karla geri döndüğü için
evet,
Hatice validemiz çok beğendi. Yani Peygamberimiz önce ahlakını beğendi. Muhammedül Emin, emin olmasını, güvenilir olmasını, sıddıkiyetini beğendi.
Evet.
Beğendi de bir hanım olarak cesaret gösterip peygamberimize evlilik teklifi yaptı.
Evet.
Bu ne kadar büyük bir onur Hatice anamız için, aynı zamanda peygamber efendimiz için ne kadar büyük bir başarı değil mi? Yetim bir insan, uluslararası ticaret, ki bugün en çok herhalde getirisi olan bölüm uluslararası ticarettir. Uluslararası ticaret yapanlar çok daha fazla kazanıyor. İhracat, ithalat diyelim buna biz.
Evet.
Peygamberimiz böyle bir yerden geldi ama Hatice anamızın da malını, mülkünü, kendi varını, yoğunu İslam yolunda fakir fukaraya, ashabın efendim fakirlerine, yetimlerine, kölelerine harcadı, fakir düştü. Yani mecburi bir fakirlik değil bu.
Evet.
Peygamberimiz isteseydi zaten Mekkeliler demişlerdi değil mi? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen şu davadan vazgeç. Yani senin derdin zengin olmaksa aramızda para toplayalım, seni en zengin efendi yapalım başımıza. Hatta seni kral yapalım başımıza. Sen yeter ki la ilahe illallah davasından vazgeç.
Evet.
İşte burada muhterem dinleyicilerimiz, karşımıza bazen böyle tercihler çıkıyor. Yani eğitim hususunda bu çıkıyor. İş kurarken mesela ümmetin çok muhtaç olduğu bir iş kurma imkanımız da var. Onun başında olma imkanımız var ama getirisi az. Diğer yandan getirisi çok fazla ama ümmete çok faydası olmayan, sadece şahsi efendim işte zenginliğimize faydası olan bir iş tercihimiz var. Eğer bir kardeşimiz, ya arkadaş ben vaiz olacağım, imam olacağım, evet getirisi az ama ben bu dine hizmet etmek istiyorum, ben bir İslam alimi olacağım, İcabında karın tokluğuna da razıyım derse, bu kardeşimiz Peygamber Efendimizin yolunu tercih etmiş olur.
Eyvallah.
Maalesef tam tersine, şunu da burada ifade edeyim, üzülerek ifade ediyorum. Bırakın yani İslam'ı, tasavvufu, böyle maneviyattan uzak insanlar artık tartışmıyoruz. Maalesef maneviyatın göbeğinde gözüken bazı kardeşlerimiz dahi bugün dinin emirlerinden, yasaklarından taviz veriyorlar.
Evet.
Nasıl tavizler bunlar? İşte efendim, ya şu olmasa işte müşteri gelmez. Şöyle şöyle tezgahtar kurayım. Lokanta açtım, modern batı müziği koyayım içine. Yani böyle işte efendim, bazı duyuyoruz falanca işte kılık kıyafet şirketi dindar bir adamımış ama ya mağazaya girdiğim zaman ben hiç dinle alakalı en ufak bir şair, İslam şiarı görmüyorum. Bütün efendim resimler gayri İslami. Hani o modeller, çocuk modelleri dahi hiçbir Müslüman tipi yok. Bütün müzikler batı müziği. Efendim işte Müslüman lokantası diyorsunuz. Tamamen bütün oradaki efendim dekorasyonlar falan filanlar hiç İslam'ı andıran bir şey yok. Ama duyuyoruz ki sahibi iyi adammış. İyi müteahhitmiş ama müteahhitliğinde İslam'ın şiarını göremiyoruz mesela.
Evet, maalesef.
Cuma günü mağazanın kapatılması lazım. Cuma suresi, bak Allah-u Teala Cuma gününün kutsallığı hakkında bir sure indirmiş. Vezerul bey' estaizu billah, vezerul bey'. Alışverişi terk edin. Ama o vezer kelimesi biraz böyle ütrük gibi değil. Böyle yani tukak eder gibi.
Daha şiddetli.
Çok şiddetli bir şekilde. Alışverişe sakın yaklaşmayın.
Evet.
Şimdi yani bir Müslüman tüccar ne kadar sufi, ne kadar dindar olursa olsun, eğer Cuma günü mağazasını kapatamıyorsa burada sıkıntı var.
Eyvallah.
Elhamdülillah ben bazen görüyorum. Bırakın Cuma namazını, vakit namazını dükkanı kilitleyip gidenler var. Geçen gün Üsküdar'da bir ufak işim düştü. Ezan okudu. Ben de namaza gideceğim. Uğrayıp öyle geçeyim dedim bir esnafa. Baktım dükkanın bütün kapılarını kilitlemiş gitmiş.
Evet.
Neyse. Dua ettim adamcağız. Allah razı olsun. Şimdi bunlar da var. Yani öğle de ikindi de mağazasını kapatıp, geçen bir dişçi kardeşimize gittim. Bizim Kütahya civarında. Hocam dedi, ezan okundu mu dedi, dükkanımı kapatıyorum.
Elhamdülillah.
Dişçiyim ama.
Çok güzel.
Ya dedi, çünkü dedi bir kere açtım mı ta dedi ikindiye kadar namaz sarkıyor. İkindi 10 dakika kala zar zor böyle öğleye kılıyorum. Dedim ki arkadaş, bundan sonra alışsın müşterilerim, kusura kalmayın. Al ezan Allahu Ekber dedi mi ben burayı kapatırım.
Evet.
O kadar mutlu ki halinden. Bakınız bu dişçi kardeşimiz, Allah ondan razı olsun. İslam aleminde, İslam ümmetinde yaşıyoruz. Dindar tüccarımız, dindar esnafımız, dindar doktorumuz, dindar mühendisimiz. Bakıyorsunuz yani böyle gereksiz tavizler. Niye? Rızık için. Ya değer mi rızık için Allah aşkına? Rızık veren Allah. Yani sen o dükkanını kapatıp Cuma günü o 20 dakika 30 dakika neyse yani kısa bir vakit. Ne olur yani, fakir mi düşersin? Evet. Veya falanca şüpheli malı satmasan. Yani haram zaten demiyorum. Yani bir Müslümanın mağazasında, dükkanında içki falan olmaz ama şüpheli kıyafet bile. Satmayı ver, ne olacak? Yani ben diyorum ki Allah ölürken arkamızdan çok mal bırakacağımıza biraz da az bırakalım. Hiç bırakmayalım demiyor. Herkes kazanıyor Allah'a şükür. Türkiye şartlarında.
Evet.
Yani 100 daire değil de 99 bıraksak, 10 tane araç değil de 5 tane bıraksak, bilmem kaç metrekare arsa değil de onun 3'te 1'i bıraksak ne olur, ne kaybederiz? Hesabımız daha temiz gideriz Allah'ın huzuruna.
Eyvah.
Yani fakirliği tercih etmek demek, İslam'ın, şeriatın emirlerine ters gelmeyecek işi tercih etmek. Velev ki zahiren madden kaybımız olsa bile. Tabii sahabe-i kiram çok daha bunun ötesindeydi.
Hı hı.
Onlar sırf davetle uğraştılar. Yani Buhara'ya gittiler, Semerkant'a gittiler, Çin'e gittiler. Değil mi?
Evet.
Efendim Endülüs'e gittiler, Afrika'nın bütün uzak beldelerine gittiler. Hiç düşünmediler ya biz kaç para alacağız, maaşımız ne kadar. Hiç düşünmediler ama bugün biz bunları düşünelim. Yani o sahabe gibi olamayız da.
Hı hı.
Ya hiç olmazsa açık aleni haram işlenmeyen bir işe girelim mesela.
Eyvallah.
Çalıştığımız iş yerinde olmadık ihtilat ortamları olmasın. Hele hele bankalar, faiz kurumları, bunların yanından bile geçmeyelim. Şimdi bazen İslami ailelerde bile, geçenlerde bir yerde tanışıyoruz. Bir arkadaşımız da ben bankacıyım dedi.
Hı hı.
Bir İngiliz bankası. Ağzımdan Allah kurtarsın kelimesi dökülmüş.
Evet.
Hakikaten öyle yani. Hakikaten öyle. Faiz İslam'da büyük haram. Şimdi artık tercihlerimizi yaparken bakıyorum ben, bu dini duyarlılıklar azalmaya başladı. Ya arkadaş para getirsin de ben bankacı da olurum. Efendim mağazamda olmadık kıyafetleri, olmadık gıdaları satarım. Ama dindar adamım canım. Ramazan gelince umreye giderim, haccıma giderim, namazlarımı kılarım ama olmaz. İmam Rabbani bunu sık sık söylüyor. Dindarlığın ölçüsü haram ve şüphelilerden uzak durmak öncelikle.
Evet.
Emirleri yerine getirmek ikincisi. Yani bir yerde haram işleyeceksiniz, bir de mesela atıyorum haram işleyerek bir yerde maaş alacaksınız. Aldığınız maaşı biriktirip hacca gideceksiniz. Ne oldu? Olmadı yani. O evet. İşten ayrıl. Para birikmezse birikmesin, hacca da gitme. Hacca gitmek neye göre farz? Nisap miktarı paran evet. Olursa farz. Canım illa hacca gideceğim, illa zekat vereceğim. Ver güzel ama kazancımız helal olsun. Yani bugün bu manada fakirliği tercih etmek lazım. Zaten evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçen Kurtubi'de okumuştum. Ayrı zamanda diyor, müminin en kıymetli malı dağ başında otlattığı sürüsü, koyun sürüsüdür.
Hı-hı.
Çünkü diyor öyle zaman gelecek ki artık haram dışında bir efendim kazanç kapısı da neredeyse kalmayacak. Her tarafa haramlar buluşacak. En son çare olarak belki bir koyun sürüsüne kalacak. İnşallah o günlere kalmayız da.
İnşallah.
Helalinden
İnşallah
kazanırız. Değil. Yani buradaki fakirliği tercih tabii dini yaymak içindi. Hı-hı. Ashab-ı kiramda. Bizim bugün hem dinimizi yayalım hem de haramlardan uzak durmak için, helal kazançları tercih etmek için icabında bir parça fakirliğe, bir parça yani imkansızlığa razı olalım. Son model bir lüks arabaya değil de böyle ikinci el orta karar bir arabaya gidelim ama çalıştığımız iş yeri, işlettiğimiz işletmemizde faizli, gayri İslami alışverişler, efendim satış teknikleri, bunlar lütfen olmasın. Aç kalmayız, merak etmeyelim.
Eyvallah.
Yani anamızın karnında aç kalmadık, çocukken aç kalmadık. Şimdi bir türlü marifetimiz, bilgimiz var. Hiç aç kalmayız Allah'ın izniyle. İznillahi Teala. Çünkü rızkın sebeplerini yaratmaya biz kadir değiliz. Bütün insanlık bir araya gelse, bütün süper güçler de bir araya gelse, güneşi yani doğdurmak için, bir gün doğdurmak için elimizden geleni yapsak doğduramayız. Allah izin vermezse.
Evet.
Yani onu çekmeye, onu celbetmeye gücümüz yetmez. Yağmur yağmasa, yağmur veyahut da atmosferdeki su uzaya kaçsa durdurmaya gücümüz yetmez. Bunu bilelim de böyle çok rızık için kaygılanmayalım inşallah.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Şüphe yok ki Hak Sübhanehu lütuf ve keremiyle bütün kullarımızın rızkını üzerine almıştır. Bizleri ve sizleri bu hususta şüphe etmeyenlerden eylesin.
Zaten Allah rızkı garanti etmiş.
Hı hı.
Üzerine almış. Bunu sık sık söylüyorum. Yine söyleyeyim. Mevlana Hazretleri çok güzel bir örnek veriyor.
Buyurun hocam.
Bir ağacın içindeki kurtçuk ne mesleği var? Gazması küreği yok.
Evet.
Ama Allah en bol rızkı bu hayvana vermiş. Sabah akşam ağacı yer. Der ki Allah'ım böyle güzel helva acaba başka yerde var mı? Benim kadar tatlı helvası olan başka bir varlığın var mı diye Allah'a hamdü senalar edermiş. Bütün hayvanat da böyle. kurçuklar, hayvancıklar, kuşlar, Allah hepsinin rızkını gönderiyor. Evet. Rızık garanti. Ama insan hırsından dolayı bu garantörlüğü görmüyor da kendi emeğine, aklına bir kıymet biçip ben aklımla kazandım. Ben zekamla bunu ürettim diye. Geçen bahsetmiş miydik? Kehf suresinde iki bahçe
evet,
sahibi
var değil mi? Bahsetmiştik hocam. Evet.
Birisi aklına güveniyor. Hı-hı. Babasından kalan malı aklınca, zekice işletip bahçe alıyor, toprak alıyor. Hı-hı. Üzüm dikiyor, hurma dikiyor. Allah da oradan bir su çıkarmış iki bahçe arasından. Kehf suresinde geçiyor bu hikaye. Hı-hı. Kıssa. Allah böyle. Diğeri de infak etmiş. Bir günde sıkışmış, ondan borç da istemiş. O da kibir içinde bunu çağırıyor. Gel bak diyor, sen diyor İki kardeş olduğunu söyleyenler de var. Hı hı. Kaynaklarda. Yani ben akıllı davrandım. Zeki olduğum için toprak aldım. Hurma ağacı diktim. Üzüm diktim. Ziraat ektim. Zengin oldum. Sen babandan kalan malı Allah için işte harcadın. Bak fakir düştün, görüyor musun? Onun cevabı çok güzel. Diyor ki Allah diyor isterse bana senin bahçenden daha hayırlısını vermeye gücü yeter.
Eyvallah.
Ve senin de bahçene bir ateş gönderir gökten. Senin bahçeni böyle yakar yıkar. Hakikaten bu olaydan sonra mümini küçümsediği için, düşük gördüğü için Allah onun bahçesine gökten bir husbene gönderiyor. Ateş gönderiyor. Bahçesi böyle tamamen yerle bir oluyor. Hı-hı. Çöküyor. Adam da bin pişman oluyor. Keşke Rabbime şirk koşmasaydım. Tabi adam Allah'a şirk de koşuyor aynı zamanda. Hı-hı. Çünkü ayet öyle diyor. Ben diyor zannetmem ki benim bu bana verilen nimetler sona ersin. Eğer diyor senin iddia ettiğin kıyamet varsa umut ederim ki o zaman da bana daha fazlası verilir gibi. Zaten zenginliğin psikolojisinde bu da var. Allah bana bu dünyada çok verdiyse haram helal demeden herhalde ahirete de verir canım. Beni bu dünyada sevdiyse ahirete niye vermesin ki? Hoş, ben bu dünyada Allah'a inanmıyorum ama eğer böyle bir şey varsa, öyle bir şey yok. Allah rızkı bol bol vermesi imtihandır. Az vermesi de imtihandır. Evet. Çok verince sevdiği, az verince sevmediği manasına
gelmez.
Gelmez. O yüzden Allah bunu garanti etmişti İmam Rabbani Hazretleri. Allahu Teala bize bu şuuru bence kazandırsın da inşallah rızık endişesi çekmeyelim. Rızık endişesi çekmek kadar yani boş beyhude iş yok, çünkü Allah garanti altına almış her debelenen varlığın rızkını.
İnşallah diyelim hocam. Allah razı olsun.
O şeye bir örnek vermek istiyorum. İbn-i Ataullah Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. İnsan ne garip varlık giriyor. Garanti verilen konuda hep böyle şüphe içinde, endişe içinde yaşar. Garanti verilmeyen konuda ise çok rahattır. Çok emindir kendisinden. Hı hı. Nedir o garanti verilmeyen konu? Son nefeste mümin mi öleceğiz, münafık mı, kafir mi, Allah göstermesin. Cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz? Hiç içinde garantisi olan var mı? Ben cennete kesin giderim diyen. Hiçbir Allah'ın kulu bunu söyleyemediği halde.
Evet.
Allah kerim, Allah affeder canım deyip her türlü gaflete, günaha dalıyoruz. Rızık konusunda ise Allah garanti vermiş ama hiç Allah'a güvenmeyip haşa. Canım ben kendi elimle, tırnaklarımla kazıyarak kazandım psikolojisiyle. Hı hı. Böyle daha doğar doğmaz okullar, kurslar, kreşler, aman Allah'ım bir sürü hazırlık kursları. Niye efendim? En sonunda iyi bir gelirle geçinmek için. Hiç düşünmüyoruz ki. Mevlana en çok güzel bir sözü var. Oğlum diyor. Şapkayı sana herkes verebilir ama kafayı Allah verir.
Eyvallah. Çok güzel.
Sana herkes ekmek verir ama bu ekmeği yiyecek dişi ve mideyi Allah verir.
Evet.
Allah rızık verir ama ya sağlığın elinden alsa ne yapacaksın? Ya miden gitse elden, ya dişlerin gitse, ne bileyim ya beynin, aklın, zekan gitse o rızkın sana ne faydası olacak? O yüzden bu konularda inşallah önce kendi nefsime söylüyorum. Endişeyi bırakalım. Türkler endişeli millet. Merak etme. Hocam niye okumayalım mı? Okuyalım da. Ümmet için, Allah için, İslam için okuyalım. Evet. İyi bir davetçi olmak için. İyi bir doktor olup ümmetin çocuklarına tedavi vesilesine olmak için. İyi bir ekonomist olup İslam ekonomisini ihya etmek, ümmetin fakirlerine efendim çözüm üretmek için bir ekonomi okumaya çalışalım.
Evet.
Hukukçu olalım da yani yalan dolan işlerden milyonları götürmek için değil. Ya ümmetin mazlumlarına biz destek olalım. Zulüm gören, haksızlığa uğramış ümmeti Muhammed'i bu haksızlıktan kurtarmak için avukat, hakim olalım dersek, niyetimizi düzeltirsek inşallah bu bütün teddisat hayatı da bir ibadet haline geliyor. Yani öteki türlü ne oluyor? Evet. Ufacık bir niyet bozukluğu, bütün o yaptığımız işler boşuna gidiyor.
Evet.
Hiçbir ecir alamıyoruz.
Zira insan buna ne kadar çok inanırsa rızkı o kadar bolca gelir. Hak Sübhanehu razı edecek şeylere yönelmek, kalbi meşgul eden şeylerin sıkıntısını Allah Sübhanehu'nun lütuf ve keremine bırakmak gerekir.
Şimdi burada tabii güven meselesi. Peygamber Efendimiz'den gelen bir kutsi hadiste ben diyor Rabbimiz kulumun zannı üzerineyim.
Hı hı.
Bir insan dese ki ya Rabbi sen ganisin, sen efendim kerimsin, sen benim rızkımı gönderirsin,
hı hı,
dese Allah o kuluna öyle tecelli eder.
Evet.
Başka bir dese kardeşim okumazsam aç kalırım, çalışmazsam aç kalırım, okumayı putlaştırırsa efendim, dükkanı put haline getirirse, fabrikasını put haline getirirse Allah da onu kendi haline bırakır. İyi madem sen der çok akıllısın ya, aklına çok güveniyorsun, buyur aklını hadi kazan bakalım der. O adam da ömür boyu ölünceye kadar böyle aldım sattım hesap ettim falan zarar ettim kar ettim bunların derdiyle o kazandığı rızkın da keyfini çıkaramaz.
Evet.
Fakirin şöyle bir iddiası var. Bu dünyada evet, dünyadan en çok zevk alanlar zahitler ve sufilerdir.
Evet.
Çünkü dünyaya kıymet vermiyorlar. Geleni Allah için dağıtıyorlar. Afiyetlekenler de yiyorlar, ailesine de yediriyorlar. Yani dünyanın biriktirme, toplama derdinde olmuyorlar. Hayatlarını huzur içinde yaşıyorlar.
Evet.
Başka birisi biriktirmiş, biriktirmiş, biriktirmiş. 1000 sene yaşasa bitiremeyecek. Hala öyle kaygılı ki. Aman fabrikam zarar eder, ekonomi ters gider, dolar yükselir, bilmem avro düşer. Bütün bunların hesabından önündeki kebabı bile keyifle yiyemiyor. Diğer taraftan bir sufi kardeşimiz kuru ekmeği kebap gibi İyi. Allah'tan gelmiş diyor, rızıktır diyor, keyifle hı hı yiyor. O yüzden ne olur Rabbimiz hakkında suizanla bulunmayalım. Bu çok büyük günah. Biz Türkler biraz kaygılıyız.
Evet maalesef.
Suizan yani nasıl yani? Çalışmazsak aç kalırız. Okumazsak zaten aç kalırız. Ya tamam bunlar güzel. Bunlar sebeplere sarılmayalım demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sebeplere sarılalım. Ama velakin sebepler bir bahane.
Hı hı.
Rabbim isterse sebepler olmadan da bizim hüsnü niyetimize, güzel niyetimize bakarak bize rızık verir. Şimdi yani Suudi Arabistan'da oturan Arap kardeşlerimiz yani o toprağın altındaki petrolü kendileri mi koydular oraya? Yani hiçbir ziraat bitmeyen ayet-i kerime de geçiyor. Gayri zi zar'in diyor İbrahim evet aleyhisselam. Allah'ım diyor çoluk çocuğumu ziraat olmayan bir yere bıraktım, terk ettim. Sen sahip çık. Bak şimdi oralarda petrol çıkıyor, gaz çıkıyor şu anda. Zahiren bakarsanız hepsinin açlığından ölmesi lazım. Hiçbir evet şey bitmez. Sert bir sıcak iklim. Ama dünyanın en konforlu, en keyifli efendim işte petrolü, gaz orada çıktığı için de çok rahat şekilde yaşıyorlar. Yani bunlar hep Allah'ın özel hediyeleri. Biz Rabbimizin hazinesine güvenelim. Kendi işimize, aşımıza yaptığımız çalışmaya güvenmeyelim.
Hı hı.
Yapalım, sebeplere sarılalım. Ama müsebbibül esbaba güvenelim. Sufilerin her zaman sıklıkla efendim ısrar ettiği konu
hı hı
budur. Çalışalım ama çalışmamıza güvenmeyelim. Çalışırsın evet hakkını vermezler.
Hı hı.
Kazanırsın eve getirirsin Allah eline dişlerini alır. Mideni elinden alır yine yiyemezsin.
Evet.
Allah'a güvenirsek Allah hazinesinden gönderir. Hatta bu konuda çok da güzel bir kıssa var ama mesleği bir kıssası artık onu bir başka derse anlatalım.
Peki hocam.
Allah'tan bedava rızık isteyen bir zatın hikayesi var. Çok hoşuma gider benim. İnşallah onu başka bir şeye.
Uzunca bir onun yerine o zaman milli şairimizin güzel bir beytiyle devam etmiş olalım. Allah'a dayan, saye sarıl, hükmüne ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.
Allah'a dayan evet, ama evet saye sarıl. Yani tevekkül demek böyle bazen zannettiği gibi işte sufilerin de bir kısmı maalesef böyle zannetmiş. Gideyim yatayım çölde de Allah bana hazır rızık göndersin. O manada değil.
Evet.
Yani tarlayı ekeceğiz ama ektiğimize, suladığımıza hiçbir şeye güvenmeyeceğiz. Sadece Allah'a güveneceğiz.
Eyvallah.
Bunlar vesile. Allah sebeplere sarıl dediği için bir emir olarak sebeplere sarılacağız. Ama buğdayı da veren, efendim şeyi de veren Allah'tır. Rızkı gönderen Allah'tır. Yani gidip muayenehanemizi açtık, iş yerimizi açtık. Rızkı gönderen Allah'tır. Göndermezse istese en iyi fabrikayı kur, en iyi efendim atölyeyi kur. Yine aç kalırsın, yine sefil kalabilirsin.
Evet.
Bu konuda inşallah güvencimiz tam olsun Rabbimize.
İnşallah buyurun diyelim hocam. O taraflardan gelen bazı dostlar Mir'in yaptıklarına karşılık bir eziyet verdiğini, verdiği vehmini hala taşıdığını söyledikleri için eziyet verdim düşüncesini kaldırmak maksadıyla bu kadar üstüne basa basa ve abartılı yazdım demiş.
Geçen hafta Hı-hı. bahsetmiştik. Yani o müride yazıyor. Yani sizi Hı-hı. uyarıyor mu? Sakın kalbiniz kırılmasın diyor. Evet.
Bir de Molla Yar Muhammed Kadim'e nasihat ve vaaz dolu bir mektup göndermiştim. Anlaşılan mektubun muhtevası tabiatına uygun düşmemiş olacak ki cevap yazmadı.
Şimdi tabi Allah dostları efendim şey efendiler müritlerini daima uyarıyorlar. Hı-hı. Evladım şu dükkanı açma da şöyle bir dükkan aç. O açtığın dükkan şöyle olursa helal kazanç olmaz. Şimdi tabi bazıları ne yapıyor? Gözden kayboluyor ondan sonra. Bir daha mürşidin gözüne görünmüyorlar.
Evet.
Kendi kafalarına göre, zevklerine göre iş işlemek için. Tabi İmam Rabbani Hazretleri hakikaten mükemmel bir şey efendi, mürşid. Böyle mektup yazıp da eğer cevap alamamışsa başka bir müridi vasıtasıyla ona tekrar haber gönderir. Evladım diyor. Evet. Sana şöyle şöyle nasihatlerde bulunduk. Pek hoşuna gitmedi herhalde. Ama yani şimdi hani bizde bir söz var. Doğru söyleyen 9 köyden
kovarlar,
kovulur. Ama olsun. Hakkı ve hakikati söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Hakikaten bugün de çok zor hakkı söylemek.
Evet.
Bir kardeşimiz düğün yapıyor. Ya şöyle yapmasan diyorsun, küsüyor. Maalesef. Bir kardeşimiz efendim bir iş kur ya şöyle olmasa diyorsun. Bir daha sana selam vermiyor. Hakkı söyledin diye. Çünkü hakkı duymak insanların menfaatine çoğu zaman hele günümüzde ters gelmeye başladı. İnsanlar yani hakkı duymak da istemiyor bazen.
Evet.
Ne yapalım ama bizim kaçış yolumuz yok. Son nefese kadar hakkı ve hakikati kırmadan, dökmeden, tatlı bir üslub ile bir vesilesini bulup söylemek durumundayız.
Eyvallah. Hatta dua gönderme lütfunda bile bulunmadı diye devam etmiş. Onun tabiatına uymamışsa ben ne yapayım? Şayet bu fakire bağlı olan kimselerin hatasını söylemeyecek, yanlışlarına kaynağını kendilerine beyan etmeyecek, hak ile batıl arasına ayırt edemeyeceksem sorumluluktan nasıl kurtulabilirim demiş.
Çok harika bir soru sormuş. Şimdi mürşitler gerçekten çok sorumlu. Peygamberler öyle esasında değil mi? Her peygamber ümmetinden sorulmayacak mı tek tek? Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ben sizi Kevser başında bekleyeceğim. Sakın günah işleyerek benim yüzüme kara çıkarmayın diye ümmetine tembihlemiş.
Evet.
Peygamberler böyle olduğu gibi alimler ve mürşitler, mürebbiler de sorumlu. Yarın biz öğretmensek talebemizden hesap vereceğiz. Sen bu talebeye İslam adabını öğrettin mi? Efendim işte küllü ra'in mesulun ra'iyeti hadis-i şerif çok güzel bir hadis-i şerif. Hakikaten çok kapsamlı bir hadis-i şerif. Hepiniz çobansınız. Herkes güttüğü koyundan yani sorumlu olduğu insanlardan Allah'ın katında hesap verecek. Anne evlatlarından, baba hem evlatlarından hem eşinden hem de yakın akrabasından. Patronlar çalıştırdığı işçiden. Yani sorumsuzluk diye bir şey yok bizim dinimizde. Herkes sorumlu olacak. Mürşitler de intisap ediliyor. Yani sırf hani oyun eğlence olsun. Ben falanca tarikata intisap ettim. Benim şeyhim falanca böyle. İnsanlar bugün maalesef bir kısmında böyle hani övünmek için maneviyatla. Ben falanca yerden feyiz aldım demek için giriyorlar. Ama mürşitlerin işi çok zor. Niye zor? Çünkü eğer bir insan size gönül vermiş bağlanmışsa artık sizin o insan hakkında bir vazifeniz var. Onun yaptığı yanlışlardan siz de sorumlusunuz. İcabını helal Allah göstermesin. Bir öğretmeniz diyelim ki sınıfta sigara içtik mesela. Haram mı değil mi tartışılıyor da. Ama bir talebe ya benim hocam da sigara içiyor diye başlıyorsa ondan sizin haberiniz bile olmaz. Bir gün ahirette karşımıza çıkar.
Evet.
Bir gün işte abuk subuk televizyonlara film seyrediyoruz. Ne bileyim böyle hani haram olmamakla beraber mala yani bir oyun kağıt oyunları falan oynuyoruz böyle. Talebe görüyor bunu. Hocam demek ki kağıt oyunları ben de oynarım. Ben de sigara içerim. Ben de efendim şunu bunu yaparım diyorsa ahirette bunlar karşımıza çıkacak.
Evet.
Aynen o yüzden mürşitlerin işi çok zor. Yani ellerinden geldikçe Allah dostları müridanın işlediği haramlara, şüpheli işlere engel olmaya çalışıyorlar. Haber gönderiyorlar. Efendim yanınızda kimler çalışıyor? İhtilat ortamları var mı? Ne alıp ne satıyorsun?
Devamlı kontrol ediyorlar.
Geçenlerde bir Allah dostu hakikaten sonraki genç arkadaş ne yapıyormuş falanca bölümde okuyoruz. Bu zaman bölümler pek faydalı bölümler değil.
Evet.
Siz bu bölümü değiştirin dedi mesela. Ben zahiren sonra düşündüm hakikaten çok güzel bir tavsiye yani. Çünkü o bölüm bitirdiklerinde erkekler mesela devamlı kızlarla muhatap olacak. Spor ortamları falan. Spor haram değil ama bugünkü maalesef işte ihtilat ortamında yani kılık kıyafetleri malum. Yani genç bir insanın gidip de yani genç kızlara spor öğretmeni olması yani dinen cevaz verilen bir şey değil.
Evet.
Ha, kız kıza, erkek erkeği olabilir. Ya, o yüzden hani böyle şüpheli işlerden bile uzak durmasını Allah dostlar tavsiye ediyor. Tabi dinlenirse ne güzel, dinlenmezse yapılacak bir şey. Aynen buradaki mürit öyle yapmış, cevap da yazmamış. Diyor ben ne yapayım diyor yani İmam Rabbani. Yani senin yanlışını söylemeyeyim mi? Ahirette beni Allah-u Teala hesaba çekmez mi? Gel bakalım falanca şey efendi. Allah sana güzel bir irşat makamı nasip etti. Sen de müritlerine yaptığı hatalarını hatırlatmadın, engel olmadın derse. Veya bir hoca efendi caminin imamına aynı şey soracak Allah-u Teala ahirette. Gel bakalım imam efendi. Sen ezan okudun ama yan komşunu ziyaret etmedin. Onu camiye çağırmadın. Onun çocuklarına sahip çıkmadın.
Evet.
Camiyi kapatayım bir an önce. Hemen namazı kıldırayım. Kaçayım evime dedin. Gel bakalım öğretmen efendi. Sen de okulunda şu ders bir bitse de bir gitsem.
Evet.
Yani şunlara birkaç Allah kelamı öğreteyim. Şunlara bir alıp bir gün de camiye götüreyim. Yani bunu da din dersi öğretmen için söylüyorum ha. Allah razı olsun ben hiç unutamam. İmam Hatip'te okurken çok duacı olduğum bir hocam vardı. Matematik öğretmeni.
Evet.
Bu matematik öğretmenimiz matematik dersi çok güzel anlatır. Tam da böyle ezan zaten denk getirdi. Ders biter bitmez. Hadi bakalım çocuklar. Hep beraber cemaate gidiyoruz derdi.
Çok güzel. Evet.
Şimdi bu matematik öğretmenine can kurban. O yüzden Allah-u Teala bize yapabileceğimiz halde yapmadığımızı da soracak. Mürşitler, alimler, imamlar, müezzinler. Yani sosyal işlerde çalışan, başkalarını etkileme kabiliyetine haiz olan herkes hesap verecek. İmam Rabbani de bunu soruyor yani müridine. İyi diyor madem niye tarikata girdin kardeşim. Hı hı. Yani madem irşat kabul etmiyorsun, tavsiye kabul etmiyorsun da niye mürid oldun? İsteyen ne isteyen? İrşat isteyen oldun. Madem girmeyeceksin, gidip keyfince yaşayacaksın yani.
Evet. Söylenmesi gerekeni işte şimdi söylüyorum. İster nasihatim özün al, istersen de geri kal diye mektubun bu bölümünü tamamlamış.
Bazen böyle yani artık en son noktada hatta bazı müritler aleni haram işliyorsa gerçi önümüzdeki hafta belki konulara dokunabiliriz. Hı hı. Yani adam hem tarikata girmiş, aleni bir de haram işliyor. Yani bunları tarikatın uzaklaştırmak dahi gerekiyor yerine göre. Niye? Çünkü adam irşat kabul etmediği gibi diğer saf gönüllü müridanı da akıllarını çeliyor mesela.
Evet.
Bu tür tipler olabilir. Yani bazen artık en son çare olarak kardeşim sen artık bu meclise gelme.
Hı.
Çünkü sen bu meclisi kirletiyorsun.
Evet.
Yani adam işte tüccarlık yapıyor, herkesi esnaf yapmaya kalkıyor, ticaret değişik, siyaset, ticaret her türlü şeyi karıştırmış. Nitekim biz bunları gördük daha önce bu ülkede yani değil mi? Maalesef dini de her türlü böyle çıkarı alet eden, ümmetin kurbanlarını, yardımlarını himmet at altında olmaz gereği harcayan tipler çıktı. Bunlar da artık icabında aleni ilan edip uzaklaştırmak gerekiyor yani.
Evet. Bilesin ki şeyhlik ve irşat makamı insanları hakka ve doğru yola davet mertebesi pek yüksek bir makamdır. Şu sözü duymuşsunuzdur. Toplum arasında mürşit, ümmeti arasındaki peygamber gibidir.
Şöyle, şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra son peygamber olduğu için başka bir peygamber gelmeyecek. Daha evvel işler daha kolaydı sanki. Bir peygamber hayattayken başka peygamberler de vardı etrafında. Veya babası vefat eder, oğlu devam eder. İşte Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Yakup tam bir peygamber ailesi. Hazreti Davud, Hazreti Süleyman. Peki Peygamber Efendimizin vefatıyla beraber peygamberlik bitti ama Peygamber Efendimizin verdiği irşat, tebliğ vazifesi bitmedi.
Evet.
Estağfirullah. Küntüm hayru ümmetin uhrucet linnes. Her birimiz Peygamber Efendimiz gibi yanlış anlaşılmasın ya peygamberlik bitti yani. Nasıl halk arasında peygamber gibidir? Şu manada yani. Nasıl ki Peygamber Efendimiz ashabını uyarıyordu. Şunu yapın, bunu yapmayın. Helalları teşvik edip haramlara engel oluyordu. Hepimizin de bu vazifesi var. Babaysak evde çoluk çocuğumuza aynı peygamber gibi teşbihata olmasın. Evladım şunu yap, bunu yapma. Şuraya git, buraya gitme demek zorundayız.
Evet.
İmamsak, müezzinsek, işte alimsek, müftü isek, mürşit isek hep bunları yapmak durumundayız. Bundan kaçabilir miyiz? Hatta bir hadis-i şerif var. Benim ümmetimin uleması Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Tabii hiçbir alim peygamber seviyesine ulaşamaz. Peygamberlerin seviyesi çok daha yüksek ama yaptığı vazife açısından bir tür peygamberin vazifesini ifa eder diyor. O yüzden inşallah bu sorumluluklarımıza yani sahip çıkalım. Başımızdan sorumluluk atmayalım. Tabii herkes yani mürşitler çok daha büyük kalabalıklardan, yüz binlerden sorumludur. Hı hı. Müftüler şehirlerinden, imamlar mahallesinden. Biz de kendi çapımızda ev reisiysem, eşimden, ailemizden. Hı hı. Bir patronsam, 20 kişi çalışıyorsa yanımda. Bugün öyle patronlar var ki en güzel fabrikasının veya iş yerinin en güzel yerine mescit yaptırmış.
Çok güzel.
Ezanla evet. beraber kendisi namazını orada kılıyor. Bakıyorum bütün çalışanlar da hem patrona gözükmek için ne olur ne olmaz hem de Allah'ın emridir demek için olsun. Allah için aldanmak da sevap. Yani ne güzel bir hayır.
Eyvallah.
Allah rahmet eylesin bizim Fahrettin Tirmik abimiz, rahmetle anıyorum kendisini. Zaman zaman yanına giderdik. Yani ezan okunur okunmaz hemen mescitte. Çalışanlar tabii arkasında ne güzel ya böyle patronluk. Evet. Böyle işveren olmak. Bunu demek istiyorum yani.
Eyvallah.
Ama Allah göstermesin bugün bazı işverenler var. Zaman zaman basından yayından okuyoruz. Bırakın vakit namazını. Cuma namazına dahi izin vermiyormuş. Bunlar da çok şerli insanlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin.
Amin.
Allah'ın verdiği imkanı bir Müslüman olacak. Yahudi işveren bile Cuma'ya vakit namazına izin veriyor. Bazı yerlerde bazen Müslüman gözüken tipler buna bile engel oluyor. Tabi bunların hepsinin ahirette çok detaylı hesabı var. Allah hepimizi muhafaza buyursun.
Amin diyelim hocam. Mektuba bir soruyla devam ediyor ama süremizin sonuna geldik. Onu da önümüzdeki programda inşallah dinleyicilerimizle paylaşmış olalım. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Hacegan'dan Mektuplar programının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta aynı saatte aynı günde tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Allah'a emanet olun.